Item 19, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 183. Araştırma gezilerinin 62. gününde güney ufkunda birbirine karışıp yükselerek doğuya doğru dağılan yassı bir mantar bulutu içinde dalgalanan kahverengi, gri, beyaz ve siyah şeritlerin oluşturduğu duman sorguçları gördüler. "Eve döndük, eve döndük," dedi Phyllis neşeyle. Geziye çıkarken bıraktıkları ve yarı tozla kaplanmış tekerlek izleri onları dumana doğru yöneltiyordu. Yük indirme bölgesinde pedal izleriyle kaplanmış ve basıla basıla hafif kızıl kuma dönüşmüş zemin boyunca hendeklerin ve tümseklerin, çukurların ve yığınların arasından geçtiler. Sonunda kalıcı yaşam alanının büyük kaba tepeciğine ulaştılar. Bu tepecik artık gümüşsü magnezyum çubuklar ağıyla yükseltilmiş, düzgün bir toprak meydan haline gelmişti. Bu görüntü Nadia'nın ilgisini kışkırttı. Ama ilerledikçe çerçeveler, sandıklar, traktörler, vinçler, yedek parça kümeleri, çöp kümeleri, yel değirmenleri, güneş panelleri, su kuleleri, doğuya, batıya ve güneye doğru uzanan beton yolları, hava ayrıştırıcıları, simyacılar mahallesinin basık binalarını, gördükleri sorguçları salgılayan duman bacalarını görmezden gelemiyordu. Cam yığınları, gri çakılların oluşturduğu yuvarlak koniler, çimento fabrikasının yanında büyük çıplak regolit tepeleri, dört yana saçılmış küçük regolit yığınları. Vanino'nun, Usman'ın veya Urallardaki Stalinist ağır endüstri şehirlerinin herhangi birinin ya da yakut petrol kamplarının düzensiz, çirkin ama işlevsel görünüşüne bürünmüştü. Tam 5 kilometre boyunca bu yıkımın içinde ilerlediler. Nadia tiksinti ve nefretini dışa vurarak sessizlik içinde yanında oturan Anne'e bakmaya cesaret bile edemedi. Nadia da sarsılmıştı. Kendisindeki bu değişim yüzünden şaşkındı. Geziden önce bunların hepsi kadına olağan görünüyor ve doğrusu onu epey hoşnut ediyordu. Şimdi ise kısmen midesi bulanmıştı ve Anne'in daha da şiddetli bir şey yapmasından korkuyordu. Özellikle Phyllis bir şey daha söyleyecek olursa... Ama Phyllis çenesini tuttu ve kuzey garajının dışındaki traktör bölgesine girerek durdular. Araştırma gezisi sona ermişti. Roverları birer birer garaj duvarına bağladılar ve kapılardan içeri emeklediler. Çevrelerini tanıdık yüzler sardı. Maya ve Frank, Michelle ve Sax, John ve Ursula, Spencer ve Hiroko... Bütün herkes gerçekten de kardeş gibiydiler ama öylesine çoktular ki Nadia bunaldı. El değmiş bir deniz şakayığı gibi içine kapandı, konuşmakta güçlük çekti. Kendisinden kaçtığını hissettiği bir şeyi yakalamak istiyordu. Anne ve Simon'ı görmek için çevresine bakındı ama onlar da başka bir topluluğa yakalanmış ve sersemlemiş görünüyorlardı. Anne kayıtsızdı, kendisinin bir maskesi. Phyllis olup biteni onların yerine anlattı. Hoştu, gerçekten görmeye değer. Güneş her an parıldıyordu ve buz gerçekten de orada var. Çok fazla suyumuz var. O kutup başlığındayken her şey Antarktika'da olduğu gibi. ''Hiç fosfor buldunuz mu?'' diye sordu Hiroko. Bitkileri için fosfor yetersizliğine kaygılanmışken Hiroko'nun yüzünü görmek harikaydı. En ona Asidalya'daki kraterlerin çevresindeki maddelerin içinde sülfat kalıntıları bulduğunu söyledi ve birlikte örneklere bakmaya gittiler. Nadia kalıcı yaşam alanına giden beton duvarlı yeraltı geçidi boyunca gerçek bir duş ve taze sebzeler düşleyerek Maya'nın en son haberleri vermesini yarım kulakla dinleyerek diğerleriyle beraber ilerledi. Evdeydi. İşe dönüş önceden olduğu gibi durmak bilmiyordu. Çok yönlüydü. Tükenmeyen bir yapılacaklar listesi vardı. Asla yeterince zaman yoktu. Çünkü bazı işler robotlara uygun olduğu için Nadia'nın beklediğinden daha az insan zamanı alsa bile kalan her şey çok daha fazlasını alıyordu. Teknik anlamda ilginç olsalar bile hiçbiri tonozlu bölmeleri inşa ederken aldığı tadı vermiyordu. Eğer kubbenin altındaki merkez meydanın bir işe yaramasını istiyorlarsa, alttan yukarıya doğru çakıl, beton, yine çakıl, fiberglas, regolit ve son olarak işlenmiş topraktan oluşan bir temel atmaları gerekiyordu. Kubbenin kendisinin de basınca dayanmak, kızılötesi ışınların ve kozmik radyasyonun belli bir yüzdesini kesmek için işlenmiş, kalın camdan iki kat yapılması gerekiyordu. Bunların hepsi yapıldığında 10.000 metrekarelik bir orta bahçe atriyumları olacaktı. Gerçekten de oldukça gösterişli ve tatmin edici bir tasarıydı. Fakat yapının çeşitli yönleri üzerinde çalışırken Nadia'nın düşünceleri başka yerlere kayıyor ve canı sıkılıyordu. Artık Maya ve Frank birbirleriyle resmi yetkileri dışında konuşmuyordu. Bu da özel ilişkilerinin gerçekten kötü gittiğinin belirtisiydi. Frank ne yazık ki John'la da konuşmak istemiyor gibiydi. Sasha ve Yeli'nin biten ilişkileri arkadaşları arasında bir tür iç savaşa dönüşmüştü. Hiroko'nun ekibi, Ivao, Paul, Alan, Raya, Jean, Evgenia ve diğerleri belki de bütün bunlara gösterdikleri bir tepkiyle günlerini dışarıda, atriyumda ya da seralarında daha da içlerine kapanmış bir halde birlikte yaşayarak geçiriyorlardı. Vlad, Ursula ve tıp ekibinin geri kalanı Frank'i öfkelendirecek şekilde neredeyse kolonicilerle klinik çalışmayı dışlayacak kadar araştırmalara gömülmüşlerdi. Genetik mühendisler tüm zamanlarını dışarıda dönüştürülmüş karavan parkında, laboratuvarlarda geçiriyorlardı. Bütün bunlara rağmen Michel sırada hiçbir şey yokmuş, sanki koloninin psikoloji görevlisi değilmiş gibi davranıyordu. Zamanının çoğunu Fransız televizyonunu seyrederek geçiriyordu. Nadia onunla Frank ve John hakkında konuşmak istediğinde kadına boş boş bakmıştı. 420 gündür Mars'taydılar ve evrenlerinin ilk saniyeleri geçmişti. Artık ertesi günün işini belirlemek ya da ne yaptıklarını tartışmak için toplanmıyorlardı. ''Çok meşgulüm'' diyordu insanlar Nadia sorduğunda. ''Aa, anlatması çok güç, bilirsin. Uykunu getirir, benim getiriyor. Böyle şeyler.'' Sonra tuhaf zamanlarda zihninin derinliklerinde kara kumulları, beyaz buzu, gün batımındaki bir göğün karşısında duran dikilen silüetler görüyordu. Ürperiyor ve bir iç çekişle kendisine geliyordu. En çoktan başka bir gezi ayarlayıp gitmişti. Bu sefer büyük Valles Marineris'in en kuzeydeki kollarına doğru güneye, düşlenmesi zor mucizeleri görmeye... Fakat kanyonlarda Anne'le birlikte olmayı istese de istemese de Nadia'ya üste ihtiyaç vardı. Maya Anne'in çok fazla uzaklaştığından yakınıyordu. Belli ki o ve Simon bir şeylere başlamış ve bizler burada kölelik ederken onlar orada balayı yapıyorlar. Maya olup bitene böyle bakıyordu. Aradığında Anne'in sesinde yansıyan mutluluk Maya'da sadece böyle durumlarda olurdu. Fakat Anne kanyonlardaydı ve sesinin öyle çıkması için sadece bu bile yeterliydi. Eğer o ve Simon bir ilişkiye başlamışlarsa bile böyle bir şey sadece bu durumun doğal bir uzantısı olurdu. Nadia bunun doğru olmasını istiyordu. Simon'ın Anne'i sevdiğini biliyordu ve Anne de devasa bir yalnızlığın, bir insan dokunuşunu gerektiren bir şeyin varlığını hissetmişti. Onlara yine katılabilseydi... Fakat çalışması gerekiyordu. O yüzden çalıştı. İnşaat alanlarındakilere emirler verdi, kurulan yapıları denetledi ve arkadaşlarının özensiz çalışmalarına çattı. Yaralı eli gezi sırasında biraz daha güçlenmişti. Yani yeniden traktör ve buldozer kullanabiliyordu. Böylece uzun günler geçirdi ama artık eskisi gibi değildi. LS eşit 208 derecede Arkady Mars'a ilk kez indi. Nadia yeni uzay limanına gitti ve geniş tozlu beton kitlesinin kıyısında dikilerek bekledi. Koyu kahverengi beton daha önceki inişlerin sarı ve siyah lekeleriyle kaplanmıştı çoktan. Arkady'nin aracı pembe gökyüzünde belirdi. Önce beyaz bir nokta, sonra yakılmış anızlardan çıkan gazlara benzeyen sarı bir alev halinde. Çok geçmeden altında roketleri ve bacakları olan bir ateş sütunu üzerinde alçalan ve merkez kaç noktaya tam bir incelikle iniş yapan jeodezik bir yarı küreye dönüştü. Arkady alçalma programı üzerinde çalışıyordu. Belli ki iyi sonuçlar elde etmişti. Yaklaşık 20 dakika sonra iniş aracının gövdesinden dışarıya çıktı ve çevresine bakınarak en üst basamakta dikildi. Merdivenden güvenle indi ve yere iner inmez ayaklarının ucuyla zemini yoklayarak sıçradı. Birkaç adım attı, sonra kollarını alabildiğine açıp çevresinde döndü. Nadia birdenbire nasıl bir his olduğunu, o boşluk hissini anımsadı. Sonra düştü. Nadia ona doğru koştu ve Arkady kadını gördüğünde doğruldu. Kaba Portland betonunun üzerinde ilerledi ve yeniden sendeledi. Nadia onun ayağa kalkmasına yardım etti. Kucaklaşıp sendelediler. Adam büyük basınçlı giysisinin, kadınsa yürüyüş giysisinin içindeydi. Adamın sakallı yüzü yüz koruyucularının ardından sarsıcı biçimde gerçek görünüyordu. Video kadına üçüncü boyutu ve gerçekliği öylesine canlı, öylesine gerçek kılan her şeyi unutturmuştu. Arkady yüz muhafazasını hafifçe onunkine tosladı. Vahşi sırıtışıyla sırıtıyordu. Kadın kendi yüzünde de benzer bir gülümsemenin gerilimini hissetti. Bilek konsolunu gösterip özel bantlarına 4224 geçti. Nadia da aynısını yaptı. Mars'a hoş geldin. Alex, Janet ve Roger da Arkady ile birlikte gelmişlerdi. Herkes iniş aracından çıktığında üstü açık model T'lerden birine tırmandılar. Nadia onları önce geniş kaldırımlı yoldan, sonra Simyacılar Mahallesi'nden kestirme yaparak üste götürdü. Zaten bildiklerini bilerek geçtikleri her binayı anlattı. Kutup yolculuğunun ardından ona bunların nasıl göründüğünü hatırlayarak ansızın gerginleşmişti. Garaj kilitinde durdular ve Nadia onları içeri soktu. Orada aile bir kez daha bir araya geldi. O günün ilerleyen saatlerinde Nadia Arkady'yi tonozlu bölmeler alanının çevresinde dolaştırdı. Kilitlerden odalardan geçirerek mobilyalı 24 odayı tek tek gezdirdi. Sonunda atriyuma çıkardı. Gökyüzü cam panellerin ardında yakut rengine bürünmüştü ve magnezyum payandalar kararmış gümüş gibi parlıyordu. Dedi Nadia sonunda kendini tutamayarak, ne düşünüyorsun? Arkady gülerek kadını kucakladı. Hala uzay giysisinin içindeydi. Açık boyun deliğindeki kafası küçücük görünüyordu. Doldurulmuş ve şişmiş gibi hissediyor. Nadia giysiyi çıkarsın istiyordu. Bir kısmı iyi, bir kısmı kötü. Ama neden bu kadar çirkin? Neden bu kadar kederli? Nadia sinirle omuz silkti. Burada işimiz başımızdan aşkın. Phobos'ta biz de öyleyiz ama görmelisin. Bütün galerileri platinyumla süslenmiş nikel panellerle döşedik. Panel yüzeylerini geceleri robotların koşturduğu yinelemeli desenlerle kapladık. Escher reprodüksiyonları, sonsuz geri çekilişi dengeleyen aynalar. Yeryüzünden manzaralar görmelisin. Bazı bölmelere mum koyduğun zaman gökteki yıldızlar ya da ateş almış bir oda gibi görünüyor. Her oda bir sanat eseri. Görünceye dek bekle.
Sabırsızlanıyorum. Nadia başını sallayıp adama gülümsedi.
O akşam birbirine bağlı dört odadan oluşan kompleksin en geniş salonunda büyük bir toplu yemek yediler. Tavuk, soya burger ve kocaman salatalar yediler. Herkes bir ağızdan konuştu. Ares'te, hatta Antarktika'da geçirdikleri en iyi aylara benziyordu. Arkady onlara Phobos'taki çalışmaları anlatmak için ayağa kalktı. Sonunda tepe altında olmaktan mutluyum. Stigney'i kubbeyle kaplamayı neredeyse bitirdiklerini anlattı. Onun altında ayın ortasından geçen buz damarlarını izleyerek çatlamış ve breşli kayanın içine uzun galeriler kazılmıştı. Dipnot Breş, birbirine yapışık köşeli parçalardan oluşan kaya.
Eğer yerçekimi de olsaydı harika bir yer olacaktı diye bitirdi Arkady. Ama bu da çözülemeyecek bir şey değil. Boş zamanlarımızın büyük kısmını Nadia'nın yerçekimi treni üzerinde çalışarak geçirdik. Ama o iş kilitlenip kaldı. Ve bu arada bütün uğraşımız Stigney'de ya da onun altında yoğunlaştı. Bu yüzden çoğu zaman ağırlıksız ya da çok zorlanarak yaparak geçirdik. Bu da güç kaybetmemize yol açtı. Şimdi Mars G'si bile beni yoruyor. Şu anda biraz sersem gibiyim.
Sen daima sersem gibiydin.
Yani oradaki ekipleri bir rotasyona sokmalı ya da işleri robotlara devretmeliyiz. Biz en iyisi herkesin gelmesini düşünüyoruz. Orada kendi payımıza düşeni yaptık. Ardımızdan gelecekler için yukarıda işleyen bir uzay istasyonu var. Artık buradaki ödülümüzü istiyoruz. Bardağını kaldırdı.
Frank ve Maya kaşlarını çattılar. Kimse Phobos'a çıkmak istemezdi. Ama Houston ve Bay Connor orada her an insan olmasını istiyordu. Maya'nın yüzünde Ares'ten tanıdık bir ifade vardı. Her şeyin Arkady'nin hatası olduğunu söyleyen ifade. Arkady bunu görünce kahkahalarla gülmeye başladı. Ertesi gün Nadia ve başka birkaç kişi onu tepe altında ve çevre birimlerde daha ayrıntılı bir geziye çıkardı. Ve Arkady bütün zamanı, evet ama, evet ama derken sizi onaylamaya sevk eden patlak gözlü bakışıyla kafasını sallamak ve birbiri ardına ayrıntılı eleştiriler sıralamakla geçirdi. Sonunda Nadia bile ondan sıkılmaya başladı. Yine de tepe altı bölgesinin tahrip edildiğini, sanki bütün gezegeni kaplıyormuşçasına dört bir yanda ufka doğru çöpe bulanmış olarak uzandığını reddetmek zordu. Tuğlaları renklendirmek kolay dedi Arkady. Magnezyum eriyeğinden manganez oksit ekleyin, saf beyaz tuğlalarınız olur. Siyah için boş işleminden kalan karbonu ekleyin. Demir oksitlerin miktarını değiştirerek istediğiniz koyulukta kırmızı, hatta gerçekten çarpıcı bir takım kızıllar bulabilirsiniz. Sarı için sülfür, yeşil ve mavi için de bir şeyler olmalı, ben bilmiyorum ama Spencer bilebilir. Belki sülfür bazlı bazı polimerler, bilemiyorum. Ama bu kadar kızıl bir yerde parlak bir yeşil olağanüstü dururdu. Gökyüzünden karamsı bir gölge gelebilir üzerine ama yine de yeşil olacak ve gözü cezbedecektir. Sonra bu renklendirilmiş tuğlalarla hepsi de mozaik olan duvarlar inşa edersiniz. Bunu yapmak çok hoş olur. Herkesin kendi duvarı ya da binası olabilir. Ne isterse. Simyacılar mahallesindeki fabrikaların hepsi de yıkıntılara ya da işi bitmiş sardalya kutularına benziyor. Çevrelerini tuğlalamak onları yalıtmaya da yarar. İşte size bunun için bilimsel bir bahane. Ama doğrusu iyi görünmeleri ve böylece buranın eve benzemesi de çok önemli. Sadece yararlılıktan başka bir şey düşünmeyen bir ülkede zaten çok uzun bir zaman boyunca yaşadım. Şimdi burada oradakinden daha değerli olduğumuzu göstermeliyiz değil mi? Binalara ne yaparsak yapalım diye sertçe belirtti Maya, çevrelerindeki zemin yine böyle karman çorman olacaktır. Ama bu şart değil. Bakın inşaat bittiğinde zemini başlangıçtaki haline döndürmek ve sonra yüzeye özgün düzlüğü taklit edecek biçimde kayalar yerleştirmek tamamen olası. Toz fırtınaları çok geçmeden gerekli parçacıkları getirecektir. Eğer insanlar kaldırımlarda yürür, araçlar yolların ya da rayların üzerinde hareket ederse, çok geçmeden üzeri orada burada renkli mozaik binalar ve içleri yeşile boğulmuş cam kubbelerle, sarı tuğla yollar ve çeşitli şeylerle kaplanmış zeminin ilk görünümü tekrar ortaya çıkacaktır. Bunu kuşkusuz yapmalıyız, bu bir zevk sorunu. Bu daha önce yapılabilirdi demiyorum, altyapının yerleştirilmesi gerekiyordu. Bu işlem daima karışık olmuştur. Ama mimarlık sanatı adına, onun ruhu adına artık işin keyif kısmı için hazırız. Ellerini sallıyordu, ansızın durdu. Çevresindeki yüz koruyucularıyla çerçevelenmiş şüpheli ifadelere doğru açtı gözlerini.
Şey, bu da bir fikir değil mi?
Evet diye düşündü Nadia, çevreye ilgiyle bakıp durumu gözünde canlandırmaya çalışarak. Belki de bu türden bir işlem yeniden işinden keyif almasını sağlayacaktı. Belki o zaman en için de farklı olacaktı.
Arkady'den yeni fikirler dedi o gece havuzda canı sıkkın bir halde Maya.
Tam da ihtiyacımız olan şey.
Ama iyi fikirler dedi Nadia. Dışarı çıkıp duş aldı ve bir tulum giydi. Gecenin ilerlemiş bir vaktinde Arkady ile yeniden karşılaştı ve onu tepe altının yapısal ayrıntılarını gösterebilmek için duvarlarını çıplak bıraktığı kuzeybatı köşe bölmesine götürdü.
''Oldukça şık'' dedi Arkady elini tuğlaların üstünde gezdirerek. ''Gerçekten Nadia, tepe altının tamamı büyüleyici. Her yerinde senin parmak izini görebiliyorum.''
Nadia bundan hoşlanarak bir ekrana yöneldi ve daha büyük bir yaşam alanı için üzerinde çalıştığı planları görüntüye getirdi. Tek bir derin hendek duvarının içinde yer altına yerleştirilmiş üç sıra tonozlu bölme, hendeğin karşılıklı duvarları üzerinde odalara gün ışığını yönlendirecek aynalar. Arkady onayladı, sırıttı ve sorular sorup öneriler getirerek ekranı gösterdi. Odalar arasında bir kemer altı ve açık alan için hendeyin duvarı. Her kat altındakinden bir parça daha geriye yaslanabilir. Böylece her birinin kemer altına açılan bir balkonu olur.
Evet, bu olabilir. Bilgisayar ekranına dokunup mimari taslağı konuştukları biçimde değiştirdiler. Sonra kubbeli atriumda yürüdüler. Siyah bambu yapraklarının uzun demetlerinin altında durdular. Zemin hazırlanırken bitkiler hala saksılarında duruyordu. Etraf sessiz ve karanlıktı.
Belki bu bölgeyi bir kat alçaltabilirdik, dedi Arkady hafifçe. Pencereleri ve kapıları senin tonozlara doğru kes ve onları aydınlat.
Nadia başını sallayarak onayladı. Bunu düşündük, yapacağız. Ama kapılardan o kadar çamuru çıkarmak çok yavaş oluyor. Ona baktı. Peki ya biz Arkady? Buraya dek yalnızca altyapıdan söz ettin. Binaları güzelleştirmenin yapılacak işler listende alt sıralarda olduğunu sanırdım.
Arkady sırıttı. Belki de listenin üst sırasında olanlar çoktan yapılmıştır.
Ne? Arkady Nikolyevich'in bunu dediğini mi duydum?
Yani biliyorsun, sadece mızırdanmak için yakınmam ben, bayan dokuz parmak. İşlerin buradaki gidişatına bakılırsa, gemiyle yolculuğumuz sırasında söylediklerime oldukça yakın. Öyle yakın ki yakınmak aptallık olurdu.
Kabul etmeliyim ki beni şaşırtıyorsun.
Öyle mi? Ama hepinizin geçirdiğimiz şu yıl boyunca burada nasıl çalıştığınızı bir düşün.
Yarım yıl.
Adam güldü, yarım yıl. Bütün bu zaman boyunca tek bir liderimiz yoktu gerçekten. Herkesin bir şeyler söylediği o gece toplantıları ve neyin yapılacağına grubun karar vermesi. Bu böyle olmalı. Kimse alıp satmakla vakit harcamıyor çünkü bir pazar yok. Buradaki her şey eşit olarak herkese ait. Yine de hiçbirimiz sahip olduğumuz bir şeyden kar sağlayamayız. Çünkü onu satacağımız bizden başka kimse yok. Oldukça komünal bir toplum, demokratik bir grup bu. Hepimiz birimiz ve birimiz hepimiz için.
Nadia iç çekti. Her şey değişti Arkady, artık böyle değil. Zamanla daha da değişiyor. Bu yüzden çok sürmez.
Neden böyle diyorsun, diye bağırdı. Eğer biz sürmesine karar verirsek sürecektir.
Adama kuşkuyla baktı. Böyle basit olmadığını biliyorsun.
Tamam, peki basit değil ama bizim elimizde.
Belki. Maya ve Frankie, Phyllis, Sachs ve Anne düşünerek iç çekti. Bir sürü berbat kavga oluyor.
Belirli temel şeylerde anlaştığımız sürece önemi yok.
Kadın başını salladı ve diğer elinin parmaklarıyla kafasını kaşıdı. Kayıp parmağı kaşınıyordu ve birdenbire canı çok sıkıldı. Başlarının üstündeki uzun bambu yaprakları yakın yıldızlarla belirginleşiyordu. Dev bir basil bakterisinin püskürtüleri gibi görünüyorlardı. Tahıl tepsilerinin arasındaki yoldan yürüdüler. Arkady sakat elini tuttu ve kesiye, Nadia'yı rahatsız edip elini çektirecek kadar baktı. Arkady onu çekti, yüzük parmağının dibinde yeni beliren kemiği öptü.
''Güçlü ellerim var bayan dokuz parmak.''
''Bundan önceydi o.'' dedi, yumruk yapıp yukarı kaldırarak.
''Bir gün Vlad senin için yeni bir parmak yetiştirecek.'' dedi. Kadının yumruğunu tutup açtı, sonra yürümeyi sürdürürlerken elini tuttu. ''Bu bana Sivastopol'daki Arboretum'u anımsatıyor.'' dedi.
Dipnot Arboretum, bilimsel amaçlarla ağaç yetiştirilen alan. ''Hım.'' dedi Nadia, gerçekten dinlemeksizin, elindeki elin tatlı ağırlığına, parmakların sıkıca ve iç içe geçmesine yoğunlaşmıştı. Adamın da güçlü elleri vardı. 51 yaşında saçları kırlaşmış küçük tombul bir Rus kadınıydı. Parmaklarından birini kaybetmiş bir inşaat işçisi. Bir başka bedenin sıcaklığını hissetmek ne kadar güzel. Çok uzun zaman olmuştu ve eli bu duyguyu o zavallı şey sonunda dolup yanana dek sünger gibi emdi. Adama garip geliyor olmalı diye düşündü, sonra boş verdi. ''Burada olduğun için mutluyum.'' dedi.
19. ayrımın sonu. Sayfa 192.